Radyo Doktoru. ...14.03, güzel, keyifli bir yaz günündeyiz. Radyo Doktoru başlıyor. Ben Özgür Aksın'a. Hepinize sevgiler, saygılar. Çok keyifli bir gün olsun. Hayatınıza yine Radyo Doktoru'ndan dokunalım diye bir aradayız. Ve bugün yine çok önemli konuları konuşacağız. Önemli konuklarımız olacak. Ve belki de yeni öğreneceğimiz birçok konuya birlikte parmak basacağız. Bugün neler konuşacağız? Bugün diz ve ayak sorunları konusunu ele alacağız. Çok sık karşılaşılan ya da karşılaşılan problemlerden birisi diyebiliriz. Özellikle belli bir yaşın üzerinde olduktan sonra en çok problem yaşadığımız konulardan birisi diz ve ayak problemleri. Bununla ilgili bir ortopedist uzmanımız bizimle olacak ve biz İngiltere'ye gideceğiz. İngiltere'deki gelişmeleri, haberleri, en son sağlıkla ilgili gelişmeleri öğreneceğiz. Elbette ki harika şarkılar dinleyeceğiz ve sizler de sorularınızla bize ulaşabileceksiniz. Eminim bugün çok fazla soru olacaktır. Çünkü diz ve ayak konusu hepimiz için büyük problem. Bunun için sorularınızı şimdiden ulaştırmaya başlayabilirsiniz. Telefonla ulaşmak istiyorsanız, ki bugün telefonlar yoğun olacak. 0090 312 463 34 19, 463 34 21. Elektronik postayla bize e-mail yazmak isterseniz radyodoktoru@trt.net.tr adresinden, sosyal medyadan da Radyo Doktoru adreslerinden bize yazabilir, ulaşabilir, sorularınızı, mesajlarınızı iletebilirsiniz. O zaman hadi Radyo Doktoru'na başlayalım, ama başlamadan önce hemen bir şarkı arası verelim. Ardından da sohbet etmeye konuklarımızla devam edelim.
Bir güneş yılıklı vurunca kumsa, yaşıyorum seni olduğumca. Belki bir kum tanesi ellerimde, avuçlarımda. Sarmaş dolaş kollarımda, olmanı bekleyemem. Çünkü yoksun, yoksun, yoksun artık sen. Ben kendime yeter oldum, başka bir ben istemem. Çünkü çoksun, çoksun, çoksun artık sen. Sarmaş dolaş kollarımda, olmanı bekleyemem. Çünkü yoksun, yoksun, yoksun artık sen. Ben kendime yeter oldum, başka bir ben istemem. Çünkü çoksun, çoksun, çoksun artık sen. Yürümek saatlerce yağmurla kol kola, söyleşmek baharda düşen yaprakla. Sevgiyi anlatmak yeşil çimene, doğaya. Sarmaş dolaş kollarımda, olmanı bekleyemem. Çünkü yoksun, yoksun, yoksun artık sen. Ben kendime yeter oldum, başka bir ben istemem. Çünkü çoksun, çoksun, çoksun artık sen. Sarmaş dolaş kollarımda, olmanı bekleyemem. Çünkü yoksun, yoksun, yoksun artık sen. Ben kendime yeter oldum, başka bir ben istemem. Çünkü çoksun, çoksun, çoksun artık sen. Silini daha bir kolay, yarım kalsa bile sevgimiz. Sessiz bir çığlık olacak ayrılık, yaşıyorsak ikimiz. Sarmaş dolaş kollarımda, olmanı bekleyemem. Çünkü yoksun, yoksun, yoksun artık sen. Ben kendime yeter oldum, başka bir ben istemem. Çünkü çoksun, çoksun, çoksun artık sen. Sarmaş dolaş kollarımda, olmanı bekleyemem. Çünkü yoksun, yoksun, yoksun artık sen. Ben kendime yeter oldum, başka biri ben istemem. Çünkü çoksun, çoksun, çoksun artık sen. Sarmaş dolaş kollarında olmanı bekleyemem. Çünkü yoksun, yoksun, yoksun artık sen. Ben kendime yeter oldum, başka biri ben istemem. Çünkü çoksun, çoksun, çoksun artık sen.
...14.9 ve biz Radyo Doktoru'na devam ediyoruz. Bugün Ebru Cengiz yok sevgili doktorumuz, sevgili Ebru yok. O yüzden orada bir boşluk yaşatmamak için elimden geleni yapacağım sizin için. Buradan selam söyleyelim. Kendisi şu an tatilde. Eminim ki serinin sularda güzel dalışlar yapıyordur. Selam olsun tüm tatildekilere. Evet, az önce bahsettik, diz ve ayak problemlerini konuşacağız. Aslında hayatın yükünü çekiyor dizler desek yeridir diye düşünüyorum. Bununla ilgili uzmanımız Levent Bozbeyoğlu, ortopedi uzmanı şu an yanımızda. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Bugün diz ve ayak konusunu konuşacağız ve birçok da sorumuz var. Eminim dinleyen dostlarımızın da soruları olacaklardır, onlar da ulaştıracaktır. Evet. Çünkü çok geç, böyle en son noktaya gelene kadar da böyle çok üzerinde durulmayan ya da bunun için çaba gösterilmeyen, doktora gidilmeyen ya da önemsenmeyen bir konu. O yüzden aslında ileri seviyeye geldikten sonra tedavisi zorlaşıyor.
Evet.
En büyük problemlerden birisi bu. Annemde de var. o yüzden birçok ki yaş ilerledikten sonra bunu yaşıyoruz. Peki acaba en sık görülen diz rahatsızlıkları neler?
Şimdi en sık görülen diz rahatsızlıklarını esasında 3 bölümde incelemek lazım. Bunları bir çocukluk dönemi diz rahatsızlıkları, gençlik ve ergenlik dönemi ve ileri yaş dönemi diye incelemekte fayda var. Tabii bu 3 dönemde de değişik rahatsızlıklar oluyor ama günümüzde en çok gördüğümüz yaşlılık döneminde, ileri yaş döneminde gonartroz dediğimiz diz ekleminin kireçlenmesine bağlı ortaya çıkan şikayetler. Bu şikayetlerle bize başvuran hasta sayısı çok fazla miktarda artmış durumda. Gençlik ve ergenlik döneminde ise daha çok dizin yapılarının, ya yani yapıları derken dizi oluşturan 3 tane kemiğimiz var. İşte bir sürü bağlarımız var, eklem kapsülü var. Ve diz iki kemik arasındaki, daha doğrusu eklem arasındaki menisküs dediğimiz kıkırdak şeklindeki oluşumlar var. Bunların yaralanmaları sportif faaliyetlerde daha çok, ev hanımlarında çok görülüyor tabii. Mesela menisküs bir spor uğraşanların yaralanması diye bilinse de bizim en çok gördüğümüz ev hanımlarıdır. Ev hanımlarında çok fazla görülüyor.
Evde iyi spor yapıyorlar ama.
Evet. Yani evet,
temizlik
evet
yaparken o yüzden olimpiyatlarda çalışır gibi tek elle koltuk kaldırmaya kadar
aynen,
neler neler.
Aynen. O yüzden ev hanımlarında çok sık görüyoruz. Tabii çocukluk döneminde ise en çok gördüğümüz şeyler gene oyunla ilgili. Bir de genetik olarak dizde mesela örnek olarak vereceksek diskoid menisküs dediğimiz oluşum bozukluklarına bağlı bir takım
doğuştan gelen
şikayetler oluşuyor. Ama günümüzdeki en popüler durum şu anda osteoartroz dediğimiz, gonartroz dediğimiz kireçlenmeyle ilgili durumlar.
İleri yaşta. Peki kireçlenme evet diyoruz da gerçekten kireç mi var bunun içinde? Niye kireçlenme
hayır,
diyoruz?
Hayır. Şöyle kemik ekleme oluşturan eklem yapısında eklem kıkırdağımız var. Kemiklerin etrafını saran. Bu kıkırdaklar yamanla obezite de arttıktan sonra da günümüzde en çok bu kıkırdağın aşınmasına bağlı olarak da kemik kemiğe sürter hale geliyor. İşte bu sesler duyulur hale geliyor. Bir takım yeni kemik oluşumları orada meydana gelmeye başlıyor. O yüzden de buna kireç, halk arasında kireçlenme diyor. Yoksa öyle bir biriken kireç veya başka bir şey değil. Bilakis kaybedilen kıkırdak dokusunun sebep olduğu bir hastalık durumu.
Biz aslında oradaki sıvının kaybından kaynaklı.
Sıvıyla yok, sıvı değil. Yani açıkçası kıkırdan. Herkes onu birazcık da o bizi yanıltıyor. Sıvı her zaman var. Sıvıyı yapan sinovya dediğimiz bir zar var dizimizde. O her zaman o sıvıyı imal ediyor. Sıvının azalması değil, kıkırdağın kaybı ve buna bağlı kemiğin kemiğe sürtmesi.
Kıkırdağın erimesi diyelim.
Evet, evet, aynen
peki
öyle.
Şimdi şöyle derler, ağır kaldırmak dizlere kaldırdığınız ağırlığın çok daha fazlasını
basınca. Tabii çok daha fazlası yük bindirir.
Derler ki işte 1 kilo 6 kilo olur.
Evet.
Böyle bir şey halk arasında söylenir. Doğru mudur bu?
Yani tabii ki dizlere çok yük biniyor. Diz eklemi çok özel bir eklem. Herhangi bir dirsek gibi, omuz gibi bir eklem değil. Menisküsü olan birkaç nadir eklemden birisi. Ayrıca tek hareket yapmayan, dizde hareket olurken hem dönme hareketini yapıyor, hem kayma hareketini yapıyor, hem de rotasyon dediğimiz hareketi yapıyor. Diz böyle çok büyük, çok oynak ve birçok şeyden etkilenen, dış ortama en açık, en büyük eklemimiz olduğu için arızalanması, yaralanması çok oluyor.
Robotlarda bu diz sistemini mühendislik şekilde yapmaya çalışıyorlar ama istenilen performansa ulaştıramıyorlar.
Ulaşamıyor.
Çünkü gerçekten mükemmel bir makine şeklinde çalışıyor.
Mükemmel bir dizayn diyelim.
İnanılmaz bir şey yani. İşte o beraberinde de bazı şeyleri getiriyor. Hı-hı. Peki kimlerde bu diz kireçlenmesi oluyor? Neden oluyor? Tedavisi nedir bunun? Bunu nasıl çözeriz ya da nasıl önleriz? Var mıdır yolu?
Var tabii, yolları var. Şimdi gonartroz dediğimiz bu kireçlenme hadisesi primer ve sekonder diye biz ikiye ayırıyoruz. Primer olarak bir sebebe bağlayamadığımız, daha çok aileden, genetik yapıdan, kilodan, aşırı iş görme halinin artmasından ortaya çıkıyor. Sekonder gonartroz dediğimiz de bir sebebe bağlı olarak, mesela geçirilmiş bir kaza sonrası eklemi ilgilendiren kırıklar olursa veya geçirilmiş menisküs ameliyatları sonrası bir takım arızalar ortaya çıkarsa veya geçirilmiş sportif yaralanmalar sonrası çıkan, yani herhangi bir primer nedene bağlı olarak ortaya çıkabilen hastalık durumuna da sekonder diyoruz.
Ayakta çok durmaktan olur mu?
Ayakta çok durmaktan değil, ayakta çok kiloyla durmaktan olur tabii.
Yani tabii elimizde kilolarla durmak değil, vücuttaki kilodan tabii, bahsediyoruz.
Tabii,
o yüzden
tabii.
Zayıflamak diz için
evet,
en önemli.
Evet, çok önemli, çok önemli.
O baskıyı, ağırlığı, momentumu azaltmamız gerekiyor. Evet. Çok çok önemli bir konu. Peki ameliyat şart mıdır böyle durumlarda? Ameliyatsız çözümleri de var mıdır bu işin?
Şimdi bizim dizdeki bu kireçlenme durumunu grade'lere, yani safhalara ayırıyoruz. 4 safhaya ayırıyoruz genellikle. Grade 1, 2, 3, 4 diye 3. 4. safhada artık hastalarımız kapı gıcırtısı gibi dizimden sesler geliyor. İşte tıkırtılar geliyor, şu bu filan, böyle bu şikayetlerle geliyorlar. Bu dönemde büyük bir ihtimalle artık ameliyatın dışında, yani bazı palyatif ameliyatlar var, osteotomiler var. Ama esas olarak artık günümüzde diz protezi dediğimiz eklem kıkırdağının veya eklemin o bozulan kısımlarının çıkartılarak yerine yapılan özel alaşımlardan yapılmış, çok özel dizayn edilmiş ve şu anda konsept artık oturmuş bir şekle geldi ve başarı oranı çok yüksek. Türkiye'de hele ortopedide çok başarılıyız. Diz protezi ameliyatlarıyla bu işi hallediyoruz. Ama grade 1-2 safhasında olursa, yani daha erken dönemlerde, hastanın kilo vermesini, dize yük bindiren durumları ortadan kaldırmasını.
Dış etkenlerden yani.
Evet. Ve dizi etkileyen adele gruplarını güçlendirerek dize binen yükü o adelelerin üstüne bindirmeyi ve de bazı diğer yöntemler diyelim, analjezik antienflamatuar ilaçlar ve diz içi enjeksiyonlarla bu işleri ameliyatı etölemeyi, ileri tarihe atmayı amaçlıyoruz daha çok. Bu şekilde gidiyor ama sonuçta bir dizde patoloji başladığı zaman genellikle 4. evreye kadar gidiyor ve proteze kadar da bizi götürüyor.
Yani sonunda kaçılmayacak olan gerçek. Bunu bir
yani
ameliyata...
başka çaremiz yok. Biz mümkün olduğu kadar yapmak istemiyoruz ameliyat ama gene de bunu yapmak zorunda kalıyoruz. Ve sonuçlarımız da başarılı. O yüzden de halkımızın öncelikle kilo almamaya, hareketsiz kalmamaya, diz egzersizlerini muhakkak yapmaya davet ediyoruz. Evet,
önem göstermemiz lazım. Bir de bu artık spor yapma bir moda haline geldi ya. Hı-hı. Spor salonlarında. Böyle işte doğa yürüyüşlerinde ya da buna benzer bazı yöntemlerle sürekli spor yapar hale geldik. Bunun dışında da travmalarla, kazalarla olan bu çapraz bağlardaki yırtılma. Evet. Ön çapraz bağ yırtılmaları ya da buna benzer travmaları, kopmaları artık daha fazla görülmeye başlandı.
Evet.
Yani gelişen konjüktür nedeniyle bunlar değişmeye başladı. Eskiden sadece sporcularda görülen konulardı. Biz futbol maçlarında duyardık. İşte futbolcu sakatlandı ön çapraz bağlarından dolayı işte 6 ay sahalardan uzak kalacağı duyardık sadece. Ama bugün komşumuzdan duymaya başladık ya da kendi arkadaşlarımızdan, eşimizden, ailemizden. Peki nedir bu ön çapraz bağ yaralanmaları, kopmaları? Bunun sebebi nedir ve tedavisi nedir?
Şimdi tabii bu bağlar ve menisküs olayı diz için stabiliteyi sağlayan, yani diz ekleminin stabilitesini sağlayan iç yan bağ, dış yan bağ dediğimiz bağlar, ön ve arka çapraz bağ dediğimiz dizin içindeki bağlar, popliteus tendonu dediğimiz arkadaki özel bir yapımız, eklem kapsülü ve menisküsler dizin ayrıca da pateller tendon ve quadriceps tendonu dediğimiz ön taraftaki yapılar dizin stabilitesini sağlayan, sağlamlığını sağlayan yapılar. Buraya aşırı bir travma geldiği zaman dizin bu stabilitesini sağlayan yapıların binen yük nedeniyle kopmalar, yırtılmalar ya da parsiyel dediğimiz yani yarı yırtıklar ortaya çıkıyor. Bunlar dizi stabilitesini sağladığı için kopma ya da yırtılma durumunda da dizin stabilitesi bozuluyor. Laksite ortaya çıkıyor. Yani dizde sağlam bir basışı önlüyor. Düzgün bir hareketi yapamıyoruz. Yürüyüşü, sporu düzgün yapamıyoruz. O yüzden de bunların tamiri gerekiyor. En çok da gördüğümüz ön çapraz bağ ve iç ve dış yan bağların kopması ve menisküs yırtıklarını görüyoruz.
Peki ameliyat mıdır çözümü sadece çapraz bağlardaki tedavi?
Yani çapraz bağlardaki tabii bağ yırtığının derecesi çok önemli. Bu dereceye göre değerlendiriyoruz ve kişinin aktif hayatında yani ekmek parasını neyle kazanıyor, o da çok önemli.
Futbolcuysa
bunu ameliyat etmeye mecburuz. Bu ekmek parası kazanacak.
Ama memursa
o zaman işte adeleleri güçlendirici egzersizlerle veya dıştan desteklerle, eğer ameliyatı %100 gerektirmeyecek durum var ise,
kurtarılabilecek
bir durum var ise, dizin diğer yapılarını güçlendirerek bu stabiliteyi sağlayarak ameliyatsız götürmeye çalışıyoruz. Takip ediyoruz hastalarımızı. Ama genellikle ön çapraz bağ yırtıkları, menisküs yırtıkları bunlar sonunda bir artroskopik cerrahi gerektiriyor.
İlerleyen dönemlerde gerektirecektir diyoruz. Peki menisküs dedik, deminden beri bahsediyoruz. Menisküs yırtıkları, bunu da yine futbolculardan duyardık daha önce de.
Evet.
Bu dizin kilitlenmesi, işte merdiven çıkarken kalma ve buna benzer şeyler hep duyarız. Bu menisküs yırtıkları nasıl oluşur? Bunun tedavisi nedir?
Menisküs yukarıda bizim üstteki kemik, femur dediğimiz, altta da tibia dediğimiz kemiğin arasında yastıkçık görevi gören bir çift iç ve dış menisküs dediğimiz kıkırdak yapı. Bu kıkırdak yapının iki kemik arasında sıkışması ya da dış etkenler nedeniyle farklı bir yükün binmesi sonucu yırtılmasına biz menisküs yırtığı diyoruz. Yoksa menisküsü var. Herkeste menisküs var yani. Menisküsün yırtığı oluşuyor. Patoloji o. Bu yırtık olduğu zaman da o katlanıyor. Araya giriyor. İki kemik arasına sıkışıyor. İşte dizi kitleme olasılığı ortaya çıkıyor. Ya da işte yırtığın takılmasıyla ağrılar ortaya çıkıyor. O yüzden de eskiden mesela biz bu menisküs yırtıklarına total menisektomi yapardık. Açık ameliyat yapardık. Onun sonuçları çok daha
Ağırdı
çünkü genellikle artroza giderdi, kireçlenmeye giderdi. Total menisektomi yapardık çünkü menisküsün tamamını çıkarırdık. Fakat şimdi artroskopik cerrahi gelişince parsiyel menisektomiler yapıyoruz. Yani yırtığı mümkün olduğunca minimum az bir bölümünü çıkarmaya çalışıyoruz. Yırtık olan yerleri dikip tamir edebileceğimiz yerdeyse, perifer yırtıklarsa tamir ediyoruz. Ya da menisküs nakline kadar, yani menisküsü başka bir insandan aldığımız menisküsü o menisküsün yerine koymaya kadar giden tamir şekilleri var. Bu şekilde de yerine koymaya çalışıyoruz ve eski artrozları görmüyoruz artık. O artroskopik cerrahiyle çok daha iyi sonuçlar aldığımız menisküs ameliyatlarını yapıyoruz.
Evet, yani. Türkiye bu konuda oldukça da iyi. Bir sorularımız var dinleyicilerimizden. Hollanda'dan bir dinleyicimiz diyor ki ben biraz kiloluyum diyor. Dizlerime zarar vermeden hangi sporu yapabilirim diyor. Mesela yürüyüş bandı benim için sağlıklı olur mu diyor.
Hayır.
Yürüyüş bandını biz mümkün olduğunca bu tip hastalarda ya da bu tip kilolu hastalarda önermiyoruz. Çünkü yürüyüş bandında altımızdan hep bir zemin kayıyor ve biz bir şeyi yenmeye çalışıyoruz.
Yenme var yani.
Evet. Ve öne de ağırlık noktamız hep değişik. Normalde olması gereken iki ayağımızın ortasındayken ağırlık noktamız yürüyüş bandında hep öne düşüyor. Ağırlık noktamız. O yüzden de ön diz ağrıları dediğimiz dizin ön tarafındaki yüklenmenin artmasına sebep oluyor. Ve ön diz ağrılarının oluşmasına sebep oluyor. O yüzden de yürüme bandı yerine çıksınlar. Hollanda güzel bir memleket. Yani parkları, yeşillikler, bahçeleri. Parkları, bahçeleri bol bir memleket. Dışarıda yürüyüş yapsınlar. Tabii kilonun en büyük nedeni de veya verme yolu da sadece yürüyüş değil, birazcık da yediklerimizi, içtiklerimizin miktarına dikkat etmemiz lazım. Kilo çok önemli diz sağlığı için. Muhakkak verelim. Lütfen yürüyelim.
Hareket edelim ve kilomuzu verelim. Evet. Bir soru daha var. Eklem için uygulanan kortizon bütün vücudu etkiler mi? Yan etkileri var mıdır?
Eklem içine uygulanan kortizon bütün vücudu etkilemez. Zaten o uygulanan kortizonlar depo kortizondur. Fakat biz kortizon kullanmıyoruz artık. Eklem içine kortizon yapılmasına da karşıyız. Çünkü kortizon eklem kıkırdağının lizisine yani parçalanmasına sebep oluyor. Belli bir süre o kortizonun etkisiyle ağrılar geçiyor. Hasta çok mutlu oluyor, memnun oluyor.
Ama
fakat ileri aşamada yapılan kortizon eklem kıkırdağını eriterek çok daha fazla zarar veriyor. Kortizon değil, hyaluronik asit yapıyoruz. PRP yapıyoruz. Yani zenginleştirilmiş, hastanın kendi kanından zenginleştirilmiş hücreleri alarak onları veriyoruz. Kortizon kesinlikle eklem içine yapılmasını önermiyoruz.
Peki bu PRP herkese yapılabiliyor mu? Herkes için geçerli mi? Yoksa yapılamayacak hastalar var mı?
Yani ya yapılmaması için bir sebep yok da ya endikasyonun iyi konması lazım. PRP öyle her önüne gelen diz ağrısına yapılacak bir tedavi şekli değil. Dediğim gibi dizdeki bozulmanın grade 1-2 aşamasında olduğu ve oraya PRP yaptığımız zaman kıkırdak aktivitesini artırabileceğimize, oradaki yeni dokuların oluşabileceğine inandığımız hastalarımıza yapıyoruz.
Bir sorumuz daha var. 80 yaşındayım diyor bir dinleyicimiz. Diz protezi önerildi diyor. Zor bir ameliyat mıdır bu diz protezi diyor. Sonrasında rahat eder miyim? Garantisi var mı diye soruyor. Yani yaşla alakalı ya. Çünkü özellikle 80 yaşındayım için dizinin ameliyat olması protezi
Ameliyat olmakta bir sorun yok. Tabii diğer dahili veya başka bir problemi yoksa, atıyorum şekeri, tansiyonu, kalbinden bir problemi yoksa bu hastamızın, diz protezi ameliyatında biz Türkiye'de hekimlerimiz, ortopedistler bugün yapıyoruz ameliyatı, ertesi gün ayağa kaldırıyoruz, yürütüyoruz. Ortalamada bir 3 hafta sonra her işini yapabilir hale geliyor. Çok da başarılıyız. Komplikasyon görülme oranı yurdumuzda, Türkiye'de %1 ile 3 arasında. Bu oran çok düşük bir oran. Yani dünya standartlarının altında bir oran. Çok iyi sonuçlar alıyor Türk hekimleri, Türk ortopedistleri yaptıkları ameliyatlarda. Diz protezi %100 gerekliyorsa, endikasyonun konduysa ameliyat olmasını ben tavsiye ederim. Mutlu olur.
Rahat eder
evet.
Çok güzel. Bir de ayakla ilgili olan bozuklukları konuşalım. Ayak rahatsızlıklarımız neler? Genel en çok bize size ulaşan.
Bize ulaşan ayak rahatsızlıkları çocuklarda en çok düz tabanlık, içe basma. İleri yaşlarda da hallux valgus dediğimiz baş parmağın deformitesi, dışarıya çıkması. Bu ayakkabıdan işte parmağım çıkıyor. Parmağım eğildi, baş parmağım öbür parmağımı itiyor. Bu şekil çok kötü, bana çok gözüme kötü geliyor falan diye hastalarımızın geldiği, bize müracaat ettiği hastalık durumları. Yani çocukluk döneminde taban çökmesi, içe basma ve ayak ağrıları, topuk ağrıları. İleri yaş döneminde de hallux valgus, hallux rigidus dediğimiz daha çok Ayağın gene şekil bozuklukları bizi ayak yönünden en çok hastanın geldiği rahatsızlıklar oluyor.
Peki bu yetişkinlerdeki baş parmaktaki kemik eğikliği evet. Ayakkabıdan ne kadar etkileniyor bununla ilgili?
Ayakkabıdan çok etkileniyor. Genetik çok önemli o hastalıkta. Muhakkak çok büyük etkisi var genetik faktörlerin. Yani annede babada olmasının veya atada dedede olmasının. Ama ayak bakımına dikkat etmek... dar ayakkabı giymek,
sivri burunlu
ayakkabılar giymek, ayaklarımızı, ya onu halkımız zaten biliyorlar yani, 3 aşağı 5 yukarı herkes bu işin farkında. Ya çok işte ben diyor topuklu ayakkabı giydim, dar ayakkabı giydim, o yüzden bunlar oldu. Evet, maalesef öyle olmuş diyoruz.
Maalesef ondan
oldu. Evet, bunun da sonuç olarak tedavisi cerrahi yani. Tabii parmak arası yastıklar var, hı-hı, ya da gece atelleri dediğimiz ateller var. Bunlar ilk dönemlerinde, erken dönemlerinde alınabilecek tedbirler. Bu tedbirleri alarak, dar ayakkabı giymeyerek, spor yaparak bu işin ilerlemesine mani olabilir hastalarımız. Ama artık o deformite geliştikten sonra bu saydıklarımızın hiçbir faydası yok.
Cerrahi olacak.
Evet,
başka
ameliyata gidiyor.
Çok önemli. Çok çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için.
Ben teşekkür
çok
ederim.
Çok mutlu olduk. Çok keyifliydi. Çok heyecanlı, su gibi geçti. En kısa zamanda tekrar başka konularda görüşmek
i̇nşallah,
dileğiyle.
İnşallah.
Size çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
İyi çalışmalar
geçmiş
diliyoruz.
Geçmiş olsun diliyorum hastalarımıza.
Hastalarımıza
herkese
buradan.
Herkese sağlıklı, mutlu günler diliyorum.
Çok teşekkür ederiz. Doktor Levent Bozbeyoğlu canlı yayın konuğumuzdu. Ortopedi uzmanımız bizim sorularımızı cevapladı. Sizin sorularınızı cevapladı. Ona çok teşekkür ediyoruz. Devam edeceğiz sohbet etmeye. Birazdan İngiltere'ye gideceğiz. Ama öncesinde kısa bir aramız var. Radyo Doktoru sosyal medyada. Programımızı Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.
Pazarında geçti yalanlarla, düz sattım aldanmışlara. Aklım kaçıverdi elimden bir gece vaktiydi. Sevdiğim başka, sevenim başka. Kaç mevsim aşk pazarında geçti yalanlarla. Düz sattım aldanmışlara. Aklım kaçıverdi elimden bir gece vaktiydi. Sevdiğim başka, sevenim başka. Yağmur yağsa, uykum kaçsa, bir kuş konsa hadi parmağıma, ağlardım bir başıma. Bir kuş konsa hadi parmağıma,
Radyo Doktoru'na devam ediyoruz. İngiltere'ye selamlar. Berrak merhaba, tekrar hoş geldin.
Merhaba, tekrar hoş buldum.
Hoş geldin. Şimdi hepimizin en büyük merak ettiği şeylerden ya da isteklerinden, arzularından birisi ömrü nasıl uzatırız? Nasıl yaşlanmayız? Nasıl acaba ölümsüzlüğü buluruz? Herkesin derdi bu. Şimdi bununla ilgili zannedersem bazı gelişmeler var. Bunları senden hemen öğrenelim, üzerine konuşuruz.
Evet, ömrün nasıl uzatacağımıza dair değil benim anlatacaklarım ama ömrün uzadığına dair kesin sonuçların çıktığını söyleyebilirim. Imperial College London'ın Dünya Sağlık Örgütü ile gerçekleştirdiği bir ortak çalışma insan ömrünün uzadığını ortaya koydu. Bunu belirtebiliriz. 35 sanayileşmiş ülkeyi kapsayan bu çalışmaya göre 2030 yılı itibariyle Güney Kore'de kadınların ortalama ömrü 90 yaşına kadar çıkabileceği öngörülüyor. Güney Kore'yi takip eden ülkeler Fransa, Japonya, İspanya, İsviçre ve Avustralya. Kadınların erkeklere göre daha uzun ömürlüğü maalesef özgür bilinen bir gerçek. Ancak erkekler için iyi bir haber var. Çünkü bu çalışmaya göre erkeklerle kadınlar arasındaki ömür farkının azalmaya başladığı görülüyor. Güney Kore yine önü başı çekiyor. Erkeklerin ortalama ömrünün 84 yılı geçmesi bekleniyor. Avustralya, İsviçre, Kanada, Hollanda ve Yeni Zelanda'da da erkeklerin ömür uzunluğunun ömrünün uzun olduğu ülkeler. Fark ettiyseniz bu sıralamalarda İngiltere'nin adı hiç geçmiyor. Buna birazdan değineceğim. Bu arada Türkiye'yi eğer merak ediyorsanız, Türkiye'de ortalama ömür uzunluğunun ne olduğunu merak ediyorsanız hemen kısa bir parantez açayım. 2005 yılı Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre ortalama ömür 75 yıl, ki bu Avrupa ortalamasının 4 yıl altında. Kadınların ortalama ömrü 79 yıla çok yakın, erkeklerin ise 72 yıl. Gelelim İngiltere'ye. İngiltere'de ömür uzunluğundaki yaşanan artış durma noktasına gelmiş durumda. University College London'ın yaptığı bir araştırmada İngiltere'deki son 100 yıldır düzenli bir şekilde uzayan ömrün 2000'li yıllardan bu yana neredeyse durma noktasına geldiği ortaya çıktı. Sonuçları değerlendiren uzmanlar bu durumu derin bir endişeyle karşıladıklarını ve nedenlerinin acilen değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Nedenleriyle ilgili henüz somut bir çalışma yok ama sosyal faktörlerden bahsetmek mümkün. Örneğin eğitim veya çalışma koşullarındaki yetersizlikler ya da artan yoksulluk sonucu yaşam tarzlarının olumsuz etkilenmesi buna sebep olarak gösterilebilir. Yani bir anlamda Avrupa'yı son dönemde derinden etkileyen ekonomik kriz ve sonrasında uygulanan kemer sıkma politikaları başlıca sebep olarak gösteriliyor diyebiliriz. Bir başka örnekte yaşlılara yönelik sosyal bakım olanaklarının yine mali sıkıntılar nedeniyle azalmasının ortalama ömrü de kısaltıyor olması. Nedenlerden bahsederken bazı uzmanlar alttan alarak insan ömrünün sınırlarına ulaşmış olabileceğini ileri sürüyor. Ama bu alanda yapılan çeşitli çalışmalar insan ömrünün üst sınırının 115 hatta 120 yaşa kadar uzayabileceğini işaret ediyor. Bayağı uzun yaşama olanağımız olabilir ileride demek ki.
Var zaten. Evet, şu anda da var zaten. Bu yaşlara kadar yaşayabilmiş insanlar var. Hatta dünyanın en yaşlı insanları
ama
120 yaşın üzerindeler.
Ama ortalama ömür.
Evet,
bu
yani
ortalama ömür uzunluğu.
Evet evet, şimdi böyle yaşanabildiğini gördük. Yani bazı insanlar yaşayabiliyor.
Doğru,
herkes de yaşayabilir bir
demek
gün.
Demek ki yapılması gereken, evet. Bütün bu uzun ömür uzunluğu ile ilgili tablo içerisinde dikkat çeken bir durumda kadınlarla ilgili. İngiliz kadınların Danimarkalılarla birlikte Batı Avrupa'nın en az ömür ortalamasına sahip olduğu görülüyor. Ölümlerin sebeplerinin başında akciğer kanseri, kalp hastalıkları ve felç olarak gösterilirken son dönemde bunama ve Alzheimer'dan kaynaklanan ölümlerin de artışı dikkat çekiyor. Akciğer kanserine en önemli sebeplerden biri olarak 2. Dünya Savaşı sırasında erkekler savaşa gittikten sonra fabrikada kadınların çalışmaya başlaması ve bir sigara alışkanlığının yaygınlaşması olarak gösteriliyor. İngiltere sigara alışkanlığının kadınlar arasında ilk başladığı ülkelerden biri. Diğer Avrupa ülkelerine çok daha sonradan yayılıyor. Bunun yanı sıra ben yüksek alkol tüketimi, yanlış beslenme alışkanlıklarından bahsetmek mümkün. Demek ki bunlardan uzun yaşamak için uzak durmakta fayda var. Ama uzun ömürlüğü ömür uzunluğu konusunda etkileyen faktörlerden de en önemlisinin çevre olduğu hiç göze çarpmıyor bu haberler arasında, ki ben önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ne zaman ki insan doğaya hakim olmaya başladı, o zaman ömrü uzamaya başladı. Ama doğayı yıpratmasıyla bunun tersine bir gidişi olabileceğini düşünüyorum. Çünkü içtiğimiz su, soluduğumuz hava, yediğimiz ürünlerin üretildiği toprak, bunların hepsinin olumsuz etkilerinin de bir şekilde ömrümüze yansıyabileceğinden endişe duyuyorum.
Çok teşekkür ediyoruz sevgili Berrak. Gerçekten bazı soruları taktın kafamıza, bazı şeyleri de böyle umut verdin. Bilmiyorum ne olacak, biz bunu düşünmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum sana, güzel bir
ben
gün diliyorum. İngiltere'ye selamlar. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, sohbet etmeye devam edeceğiz. Şimdi kısa bir aramız var, ardından telefon hattımızda Süheyla Doğan olacak. Kaz Dağı Doğa Derneği Başkanı canlı yayın konuğumuz olacak ve sizi ülkemizin en cennet köşelerinden birisine, Kaz Dağı'na götüreceğiz. Kısa bir aradan sonra buradayız. Keyifle yaşa. Keyifli Yaşa bölümümüzde bugün sizi bir festivale götüreceğiz. Kaz Dağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği tarafından bu yıl üçüncüsü organize edilen Kaz Dağı Ekofest 16-20 Ağustos tarihleri arasında yapılacak ve bu yılki festivalin ana teması hayat topraktan doğar olacak ve biz de bu festivali konuşacağız şimdi. Bunun için de Kaz Dağı Doğa Derneği Başkanı Süheyla Doğan canlı yayın hattımızda şu an telefonda. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Merhabalar, hoş geldiniz. Bu festival Ekofest'i soracağız size. Önce tabii. Derneğin yaptığı çalışmaları öğrenelim, sizi kısaca tanıyalım. Ardından da festivalin detaylarını alalım.
Derneğimizi 2012 yılında kurduk. Şu anda yaklaşık 270'e yakın üyemiz var Türkiye'nin değişik bir yerlerinde. Özellikle de Kaz Dağı ve yöresinden. 5 yıldır dernek olarak faaliyette bulunuyoruz. Ondan önce de yine aslında bir grup doğa koruma gönüllüsü olarak bir araya gelmiştik 2007 yılında. Temel faaliyet alanımız Kaz Dağı ve civarındaki doğaya dönük tehditlerle mücadele etme. Bununla birlikte de alternatif ekolojik yaşam uygulamaları konusunda farkındalık yaratma ve model geliştirme diyelim. Bu çalışmalardan birisi de Kaz Dağı Eko Festivali. Festival kapsamında hem Kaz Dağı ve yöresine yönelik tehditleri konuşuyoruz, bilgileniyoruz. Bunun dışında havamıza, suyumuza, toprağımıza dönük yine olası tehditleri konuşuyoruz. Onlarla ilgili neler yapabiliriz diye önlemlerimizi konuşuyoruz. Alo?
Buradayım, dinliyorum sizi.
Tamam. İlk festivalimizde konum...
Sanki telefonumuz çekmiyor gibi. Tabii Kaz Dağları'ndaysa muhtemelen orada telefonu çekmemesi çok normal. Kaz Ha, geldi. Sesiniz kesildi. Tekrar duyamadık son dediklerinizi.
İlk festivalimizin konusu su idi. Dereler Özgür Aksın sloganıyla yola çıkmıştık.
Evet.
Kaz Dağımızın derelerinin üzerinde çeşitli HES projeleri vardı. Onlara dikkat çekmek amacıyla ilk festivali düzenlemiştik. Festivali düzenlediğimiz alan da o bölgede yapılması planlanan bir barajın su altında bırakılacağı bir alandı. O nedenle orayı seçmiştik.
Hı hı.
Daha sonra işte çeşitli orman yangınları yaşadık. Ağaçlar kesildi. Ekosistemimiz bu anlamda bayağı bir zarar gördü. O nedenle ağaçlara, ormanlara dikkatleri çekmek için de ikinci sene konumuzu orman olarak belirlemiştik ve orman gibi kardeşçesine diye yola çıkıp o sloganla da ikinci festivalimizi düzenlemiştik. Bu yılda toprağa sahip çıkıyoruz. Toprağın özelliklerini, ekosistem içerisinde yerini anlamaya çalışıyoruz. Ve hayat topraktan doğar sloganıyla bu yıl böyle bir sloganla ortaya çıkıyoruz. Bu seneki festivaldeki o nedenle temel konuşmalar, atölyeler, söyleşiler toprakla ilgili olacak. Toprağın çeşitli özelliklerini konuşacağız, ekosistem içerisindeki önemini konuşacağız, toprak kirliliğini konuşacağız, toprağın cinsiyetini konuşacağız, toprağın sanatla bağlantılarını konuşacağız ve toprağın ekonomik ilişkisini konuşacağız. Bu şekilde bir dizi söyleşilerimiz olacak. Yine atölyelerimiz de seramik atölyesi gibi, çamurla oynuyoruz gibi toprakla ilgili atölyeler olacak. Onun dışında da yine toprak dışında da ahşapla ilgili de atölyelerimiz var. Ahşap çocuk oyuncakları yapmak gibi, hediyelik eşyalar yapmak gibi. Çocuklara dönük başka atölyeler de var program kapsamında. Sizin radyo programınız açısından da sanıyorum önemli olan işini beslenme, sağlıklı beslenme, gıda yanı değil mi?
Yani tabii sağlık olması.
Sağlık, evet. Festival... Her sene tekrarladığımız bir şey var. Sağlıklı kazla çorbası. Aşçı Fok var bölgemizin yerel ünlü aşçılarından. O bizimle olacak ve bölgedeki sağlıklı doğal ürünlerden bir festival çorbası yapacağız. Ve herkese ikram edeceğiz. İlk gün açılışı o şekilde yapacağız.
Çok güzelmiş. Bu benim ilgimi de çekti. Benim tabii yemekle ilgili olan tarafım da var. Ben merak ettim acaba kaz dağı çorbası nasıl? Hemen araştırmaya başlayacağım onu. Merak ettim. Peki herkes katılabiliyor mu? Herkese açık mı? Bununla ilgili nasıl başvururlar? Gelmek isteyenler ne yapmaları gerekiyor? Bunları da söylerseniz.
Kaz Dağı Eko Festivali 2017 diye ararlarsa derneğimizin bu amaçla açtığı bir Facebook sayfası ve etkinliği var. Onun dışında bir de kazdağıekofestival.com diye bir web sayfamız var. Festivalle ilgili bütün program, katılım koşulları, orada akla takılan sorular gibi bütün şeyler bu iki sayfada da yer alıyor. Her dileyen katılabilir. Herkes açık bir festival ama önceden bize kayıt yaptırır, isim bildirirlerse daha da memnun oluruz. Potansiyeli bilmek açısından. Narlı Köyü diye bir köyümüz var bölgede. O köyden festival alanına araçlar, minibüsler kalkacak. Yaklaşık böyle bir 10 kilometrelik toprak yolla ulaşılıyor festival alanına. Ağaçların arasında bir düzlük alanda, yaklaşık 600 metrelik falan bir rakımda, bir dere kenarında bir alanda gerçekleştiriyoruz festivali. Gerçekten dağda gerçekleştiriyoruz. Ulaşımı hani çok da şey olmayan, ayak altı olmayan, böyle güzel yüzlenmiş bir alanda yapıyoruz.
Gerçekten de çok güzel. Yani Kaz Dağları gözümde canlandı. Şu an Kaz Dağları'nın o güzel tertemiz havasını içime çekiyor gibi hissettim. Siz bahsettikçe böyle dere kenarı,
evet.
Narlıköy'ü,
evet.
İşte ağaçların içinde öyle güzel oldu ki. Peki neler olacak? Atölyeler falan dediniz, söyleşiler dediniz ama bunların içeriklerinde neler olacak?
Özellikle spor etkinliklerle başlıyoruz. Doğa yürüyüşü, yoga, reiki, tai chi gibi sporlar, çocuk yogası gibi, ağaç tanıma turu gibi yine bir tur. Arkasından biraz daha ısınıyoruz. Bir dans atölyemiz var. Afrika dansları, halk dansları ile dans atölyesi gerçekleştiriyoruz. Daha sonra çocuklarla mandala yapma, resim yapma gibi atölyeler var. Geri dönüşümden oyuncaklar yapmak gibi bir şey var. Yine başka bir atölye var. Bir de herkes aslında ekosistemi tanımak için oldukça ilgili, yani yeterince bilgimiz yok. Orman mühendislerimizden oluşan bir ekibimiz de, hocalarımız da orman içerisinde bir tur yapıp ağaçların, börtü böceklerin, işte bastığımız dalın, kırdığımız çalının ne kadar önemli olduğunu anlatan bir tur gerçekleştiriyor her iki günde de. Sonra bir seramik atölyemiz var. Çanakkale Üniversitesi'nde bir hocamızın gerçekleştireceği. Toprakta haşır neşir olacağız ve ondan ürünler yaratacağız. Yine bir masal çemberimiz var. Bir araya gelip bir çember oluşturup kendi masalımızı yaratacağız ve birbirimize anlatacağız. Sonra şiir atölyemiz var. Şiirin önemini konuşacağız. Sonra birlikte bir şiir yazmaya çalışacağız. Yaratıcı drama diye bir atölyemizde de bir arada bir oyun oluşturacağız. Senaryosunu yazıp birlikte arkasından işte oyunları çalışıp bir oyun çıkarmaya çalışacağız.
Çok güzel. Dolu dolu gerçekten dolu de oldukça dolu. Güzel bir festival olacak anladığım kadarıyla. Eminim ki çok fazla ilgi olacak. 16-20 Ağustos tarihlerindedir. Doğru değil mi?
Evet, o tarihte. Tabii bütün bu kadar şeyden sonra akşamları da ateşbaşı ve müzik var. Birbirinden güzel gruplarımız da saat 9'dan itibaren bize bir müzik ziyareti çekecekler. Cümbüş Cemaat, Etnik Band, Ahmet Beyler gibi gruplar.
Çok güzel. Çok çok güzel işler yapıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz sizlere.
Teşekkür ederiz.
İyi çalışmalar diliyoruz. Hoşçakalın.
Sağ olun. Hoşçakalın.
Evet, Kaz Dağı Doğa Derneği Başkanı Süheyla Doğan canlı yayın konuğumuzdu ve Ekofest'i konuştuk. Hayat topraktan doğar temasıyla bu sene yapılıyor. Kaz Dağları'nda mutlaka takip edin. Evet, bize veda zamanı. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Radyo Doktoru olarak sosyal medyadan bize ulaşabilirsiniz. Bunun için radyodoktoru@trt.net.tr'den de yazabilirsiniz. Haftaya yine tekrar görüşene dek size güzel, keyifli bir gün diliyoruz ve veda ediyoruz. Tek başımayım bugün, Ebru olmadığı için. Ben Özgür Aksu'na, Radyo Doktoru'ndan herkese sevgiler, selamlar iletiyoruz. Ve eminim ki sizler de bize yazmaya, merak ettiğiniz konuları iletmeye devam edeceksiniz. Telefonla da 312-463-34-19'dan ulaşabilirsiniz. Sağlıklı, mutlu, güzel bir gün dileğiyle. Hoşçakalın. Radyo Doktoru.